Ayrım 3. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastala. İrem Çiçek. Sayfa 41. Hedef TSK. Saat 8.30 olmuştu. Olayı kavradıktan ve yapılan sahtekarlığı tespit ettikten sonra artık komutanlara gitme ve ilk tespitleri rapor etme zamanı gelmişti. Çünkü gazetede yer alan sahte eylem planını hiçbir zaman üzerinde çalışmadığımız tamamı düzmece %100 sahte bir plandı. Amaç belliydi. Albay Dursun Çiçek üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplumdaki saygınlığına saldırmak, karalama kampanyası başlatmak. İrtica denilen ve ülkemize yönelik iç tehdit sıralamasında zaman zaman ilk sıraya kadar yükselen tehdit ile mücadele konusunda başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm güçleri etkisiz kılmak. İrtica ile mücadele konusunda devletin ilgili birimlerini çalışamaz ve soruşturma yapamaz hale getirmek ve 28 Şubat süreci denen olayların intikamını almak. Bu sahte plan aslında resmen bir karşı psikolojik harekat operasyonunun, yani önleyici psikolojik harekatın başladığını gösteriyordu. Bu sahte plan ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarsızlaştırılması ve milletin gönlündeki yerinin aşındırılması amaçlanmıştı. Hedef benden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyni ve kalbi olan Genelkurmay Başkanlığı karargahıydı. Nitekim sonraki günlerde bu kampanyanın tüm adımlarını gördük. Bir kağıt parçası denen o üç maddelik saçma plan bazı siyasiler ve medya tarafından sürekli gündemde tutuldu. Askerlerin görevi olmayan konularda çalışma yaptığı ve siyasete müdahale ettiği propagandası açıkça yapıldı. İktidar partisi acil bir biçimde taklit imzalı sahte plan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Askerlerin yargılanmasına yönelik yasa değişikliği Dursun Çiçek yasası olarak meclisin gündemine taşındı ve bir gece operasyonuyla askerlerin anayasal güvenceleri ifa edildi. Yani sanki her şey önceden planlanmış, kurgulanmış ve uygulanması için birileri düğmeye basmıştı. Bu gerçek asimetrik psikolojik harekat planının ve onun Türk ordusunu hedef alan amacını görmemek mümkün değildi. Hala aynı düşüncedeyim. O gün komutanlarıma anlattığım bu düşüncelerimde ne kadar haklı olduğumu da zaman geçtikçe anladım. Ancak ilk günlerde benim düşüncelerimle paralel düşünen bazı silah arkadaşlarımın daha sonradan farklı bir tavra bürünmelerini ise hala anlamış değilim. Soruşturalım. Taklit ve kurmaca olduğuna dair tespitlerimi ilk önce harekat başkan vekiline arz ettim. Onu ikna etmem birkaç dakikamı aldı. Sonra birlikte konuyu değerlendirmeye devam ederek Genelkurmay 2. Başkanı'nın makamına gittik. Ortada bir tertip ve komplo olduğundan emindik. Tamamen düzmece, tarihi, dağıtım planı ve imza satırları olmayan bir sahte planla karşı karşıyaydık. Hazırlayanın çok acemice bir taklit yaptığını düşünmeye başladık. Hızlı adımlarla Genelkurmay 2. Başkanı'nın makamına ulaştık. Harekat Başkan Vekili ile birlikte içeri girdik. Saat henüz 9'a gelmemişti. İçeri girer girmez Genelkurmay 2. Başkanı, "Dursun Albayım, biz size böyle bir görev vermedik. Nedir bu işin aslı?" diye sordu. Hiçbir tereddüt göstermeden sadece gerçekleri ve samimi tespitlerimi ifade edecek şekilde kendisine cevap verdim. "Komutanım, bu konuda çalışma yapılması için siz de dahil hiçbir kimseden emir almadık. Bu konuda hiçbir çalışmamız da olmadı. Bu tamamen sahte bir plandır. Zaten irtica ile mücadele konusu benim şubenin sorumlu olduğu bir konu değil. Sahte planda isim ve imza dışında hiçbir gerçek bilgi yok. İçerik, format, üslup ve kullanılan ifadeler bize uygun değil. Genellikle emniyet ve istihbarat birimleri tarafından kullanılan terimler olduğu dikkat çekiyor. Bu işin içinde bir komplo var. Derhal soruşturma açılmasını ve sonuna kadar gidilmesine arz ve teklif ediyorum." Bu şekildeki kesin değerlendirmemizi ve teklifimizi alan Genelkurmay 2. Başkanı derhal soruşturma açılması emrini verdi. Bu emri Harekat Başkan Vekili Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine iletti. Zaten aynı emir Genelkurmay 2. Başkanı tarafından da ilgililere iletilmişti. İşte aynı gün Genelkurmay Başkanlığı kendine olan özgüvenin, hukukun ve yasaların gereğini yaparak çok yönlü ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. rahatsızlar devrede. Genelkurmay Başkanlığı'nca derhal soruşturma açılması bazı siyasileri ve bir kısım medyayı memnun etmemişti. Onlar bilerek ve isteyerek konuyu tırmandırmaya ve gerçeklerden saptırarak gündemde tutmaya çalıştılar. Çünkü maksat belliydi. Maksat sahte plan bahane edilerek askerlerin yargılanmasına yönelik yasaları değiştirmek, askerler üzerinde baskı kurmaktı. Askeri sindiren ve baskı altına alan siyasilerin diğer vatandaşlara da bir mesajı vardı. Askerler bile bize karşı duramadı. Başkalarının hiçbir şansı yok. Bize karşı duran bunun bedelini hukuk alet edilerek ve hukuksuzluk yapılarak yargısız infazlarla pahalıya öder. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Artık kartlar açılmış, yeni hukuk dışı yöntemlerle karşı karşıya kalınmıştı. Bu kez öncesi hiç olmayan, tamamen sahte bir plan üretilmiş ve onun da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan asimetrik bir psikolojik harekat başlatılmıştı. Bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun onurlu personeli vardı. Hedef onlardı. Ama saldıran kimdi? Millet bu saldırganı nasıl öğrenecekti? Yüce Türk milletine, hukuku kullanarak şerefli subaylara iftira atan hainleri nasıl anlatacaktık? Şube durdu. Bunun için gerekli ve zorunlu olan soruşturma emrinin sonuna kadar uygulanmasıydı. Hukukla yanıt verilmeliydi. Eğer içeriden yalan yanlış bilgiler aktaran bir işbirlikçi varsa bulunmalıydı. Soruşturma bitene kadar bilgisayarlar ve evrak dolapları açılmayacaktı. Dairede ve şubede hiçbir işlem yapılmayacaktı. Bu talimatlar personele tebliğ edildi. Daire personeliyle birlikte dairenin toplantı odasına geçtik ve durumu değerlendirmeye başladık. Dairede 30'dan fazla subay ve sivil memur olmak üzere bilgi destek uzmanı personel vardı. Herkes aynı görüşteydi. Plan sahteydi. Hedef bilgi destek dairesini temsilen benim adım seçilmişti. Neden? Çünkü bu tür asimetrik psikolojik harekat saldırılarını tespit ve teşhis edecek uzman personel bizim dairede görev yapıyordu. Yani saldırıyı tespit ve teşhis edecek ve karşı önlemleri önerecek birim hedef alınmıştı. Saldırganlar için seçilen hedef doğruydu. Çünkü bilgi destek dairesinde çalışan subaylar arasında imzası en kolay taklit edilebilecek olan benim imzamdı. Dahası denizcileri hedef alan bir komplo yürütülüyordu ve bilgi destek dairesindeki tek denizci bendim. Kıdemli bir albay olduğum için karargah ile en yakın temaslı olan ve iyi iletişimi olan personeldim. Karargahı hedef alan bu komplocular beni yıpratarak üst komutanlarıma ulaşabileceklerini hesaplamış olmalıydılar. Yani onlar hedefi doğru tespit etmişler ve tam 12'den vurmuşlardı. Saldırganlar o daireyi doğrudan hedef alarak Genelkurmay Başkanlığı'nı savunmasız bırakmayı amaçlamışlardı. Seçilen hedef onlar için doğruydu ama seçilen kişi doğru değildi. Çünkü irtica ile mücadele benim şubemin konusu değildi. Ama daireyi etkisiz kılmak isteyen hainler bakımından uygun bir hedefti. Dairede işler şimdiden durmuş ve savunmaya geçilmişti. Bu ilk kez oluyordu. Bu süre içinde soruşturma açılması emri Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet eden Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından onaylanmıştı. Saat 10 gibi Genelkurmay Askeri Savcısı soruşturma ekibiyle birlikte daireye geldi. Bizim bilgisayarlara el konuldu ve bilirkişiler tarafından incelenmek üzere askeri savcılığa taşındı. Odamız, masamız ve evrak arşivimiz aranmaya, sahte plan ile ilgili izler tespit edilmeye çalışıldı. Bu çalışmalar ve araştırmalar yaklaşık bir hafta sürdü. İfadeler alındı, onlarca tanık dinlendi, çok sayıda tutanak bilirkişi raporu ve imza mukayese raporları hazırlandı. Ama sahte plana ait hiçbir iz yoktu. Her şeye rağmen bütün şüphelerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Soruşturma çok kapsamlı ve ayrıntılı olarak devam etti. Kariyerimin ilk soruşturması. Bu olay üzerine hayatımda ilk defa hakkında soruşturma açılan bir subay olmuştum. Daha önce birkaç defa soruşturma heyetinde görev aldım. Disiplin mahkemesi üyesi veya başkanı olarak hukuk süreçlerine katıldım. Ama bu kez durum farklıydı. Soruşturulan kişi bendim ama her şey açıktı. İlk defa bir gazetede gördüğüm sahte bir plandan dolayı soruşturma yaşıyordum. Tüm haksız saldırılara karşın çok rahattım. Her arama kararını, her tutanağı ve her soruşturma adımını sonuna kadar destekledim. gerçeklerin ve komplocuların bir an önce bulunmasını ve konunun aydınlığa çıkarılmasını benden fazla isteyen başka bir kişi olamazdı. Ortada adi bir iftira vardı. Hep birlikte bu iftirayı atanları bulmak ve yaptıkları insanlık dışı suçlamanın hesabını hukuken sormak artık boynumuzun borcu olmuştu. Her gün medyayı taramaya, yeni bilgileri değerlendirmeye başlamıştık. Bir kısım medya tek bir merkezden talimat almışçasına sahte planı gerçekmiş gibi savunuyordu. İnsanların beyni yıkanıyordu. Onlar yavuz hırsız rolünü çok iyi yapıyorlardı. 12 Haziran 2009 tarihinde askeri mahkeme tarafından alınan gizlilik kararını bile dinleyen yoktu. Yandaş televizyonlar saatlerce aynı şeyleri söylemeye başlamıştı. 2-3 görüntü ve imza örneklerini ekranlarda göstererek insanların beynini yıkamaya devam ediyorlardı. Yani insan hakları ve demokrasiden bahsedenler iftira ve karalama kampanyaları ile yargısız infaza başlamıştı. Hiç kimse soruşturmanın sonucunu bekleyecek olgunlukta ve insanlıkta değildi. Çünkü onlar aynı komplonun ve senaryonun bir parçasıydı. Verilen görevi canla başla yapmaya çalışıyorlardı. İnsanlık, dürüstlük, suçsuz insanlara iftira atmamak gerektiği, din, iman, onlar için bu kutsal değerlerin hiçbir önemi yoktu. Varsa yoksa sahte planı gerçekmiş gibi okuyucu ve izleyiciye pazarlamak, bunu bir ibadet inancı ile yapmaktı. Kimse gerçeğin peşinde değildi. İşte bu biat kültürü denen şeydi. Türkiye'de bir anda gündem değiştirilmiş, sahte plan bir kısım medya tarafından gündemin birinci maddesi haline getirilmişti. Ne komplolar, ne iftiralar, ne senaryolar. O üç maddelik sahte yazı Türkiye'de iktidarı değiştirecek büyük bir plan olarak pazarlandı. Her gün o sahte plan hakkında saatlerce yayın yapıldı. Tek başına iktidarı değiştirecek bir plan yapmakla suçlandım. Günde 5 vakit internette bulunan birkaç resmim ve imzalarım ekran koruyucusu gibi insanların beynine kazınmaya çalışıldı. Yani artık beyin yıkanıyordu. Oysa iddiaların gerçek olup olmadığını araştıran bir yargı süreci vardı. Kimse sürecin sonucunu beklemiyordu. Sanki bir noktadan düğmeye basılmış gibi fason haberler, açık oturumlar ve tartışmalar içinde sahte planı gerçekmiş gibi insanlara anlatma ve onları kandırma yarışı başlamıştı. Buna karşılık o haberlere imza atanlardan hukuken hesabını sormaktan başka yapılacak bir şey de yoktu. Suç duyuruları için bilgi ve belge toplamaya başladık. Ben de eşim de iş yerinden rahatsız ediliyor, gazeteciler tarafından açıklama yapmaya zorlanıyorduk. Görevdeki bir subay olarak basına açıklama yapmam yasaktı. Söyleyecek çok şeyim olmasına karşın basına açıklama yapamıyordum. Keza eşim de konuşmaktan kaçınıyordu. Gazetecilerin ısrarlı telefonlarına onları kırmadan cevap verebilmenin çabasını gösteriyorduk. Basın mensuplarından köşe bucak kaçmaya başlamıştık. Ancak gazeteciler oldukça ısrarlıydı. O kadar ki sahte planın soruşturma dosyasından çıkarılarak kendisine gönderilen taraf gazetesinin o muhabiri bile telefon edip gelişmeleri ve düşüncelerimizi öğrenmek istiyordu. Ona bile insanca cevap vermenin gayreti içinde olduk. Her şeyin geçeceğine ve gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancımız, sabrımızı ve mücadele azmimizi besleyen en doğal ve temel kaynak durumundaydı. Dursun Çiçek, Deniz Kıdemli Albay. Asker belge peşinde. 12-15 Haziran 2009. Ortalık bulanık ve tuhaf bir hale gelmişti. Bu olayın bir an önce aydınlığa kavuşturulması, gerçeklerin ortaya çıkartılması, kısaca suyun yeniden berrak hale getirilmesi şarttı. Bilgi kirliliği yaratılmış, gerçek mi sahte mi olduğu henüz kesinleşmemiş, 4 sayfalık yazı ile ilgili yandaş basın ve iktidar mensupları ağır ithamlarda bulunmaya başlamıştı. Ordunun komuta kademesi her yönden gelen taarruzun etkisindeydi. Bir an önce doğru sonuç alınması ve bu taarruzun durması isteniyordu. Albay suçluysa gereği yapılmalı ve TSK'ya yönelik bu yıpratma kampanyası durdurulmalıydı. Belge sahte ise sahte belgeyi hazırlayıp TSK'nın yıpratılmasına neden olanlar bulunup cezalandırılmalıydı. Bu amaçla askeri savcılığın başlattığı soruşturmanın hızla sonuçlandırılmasını istiyorlardı. Askeri savcılık soruşturmanın sonuçlandırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmayı başlattığı gün gönderdiği bir faks ile belgeyi istedi. Dahası taraf gazetesinden de belgeyi istedi. Tuhaftı. TSK'nın karargahında hazırlandığı iddia edilen belgeye TSK ulaşmak için gazeteden belgeyi istiyordu. Ancak ne gazeteden ne de Ergenekon savcılarından talebine yanıt alamadı. Ergenekon savcıları ellerindeki o 4 sayfalık fotokopiyi vermek istemiyordu. Oysa taraf gazetesine verilmişti. Askeri savcılığın isteğine yanıt vermeyi ise ağırdan alıyorlardı. Askeri savcılık belge üzerinde inceleme yapmak istediklerini, ancak İstanbul Başsavcılığı'nın belgeyi tüm ısrarlı taleplere rağmen göndermediğinden yakındı. Üzerinde gerekli ve zorunlu kriminal incelemelerin yapılması amacıyla habere konu belge 12 Haziran 2009 tarihinde ele geçirildiği şekliyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ve ulaştırıldığı şekliyle taraf gazetesinden istenmiş, ancak belge henüz askeri savcılığımıza ulaşmamıştır. En kısa sürede askeri savcılığımıza gönderilmesi beklenen belge üzerinde yapılacak kriminal inceleme sonucunda belgenin sahte veya gerçek olduğuna ilişkin kesin bir kanaate varılmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Askeri savcılığın yanı sıra 15 Haziran'da Genelkurmay Başkanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı ilk araştırmalarının sonucunu, belge bizim hiçbir birimimizde hazırlanmamıştır, belgenin karargah ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi yoktur diye açıkladı. Kopya askerde. Askeri savcılığın ısrarlı taleplerine yanıt vermeyi geciktiren Ergenekon savcıları, yapılan bu açıklamanın ardından hemen aynı gün belgenin bir kopyasını askeri savcılığa gönderdi. Kopya belgenin bir kopyası alınmıştı ve irtica ile mücadele eylem planı başlıklı ele geçirilen suretin aslının aynıdır ibaresi ve zabıt imzasıyla gönderilmişti. İstanbul Savcılığı fotokopi belgenin bir kopyasını askere gönderirken aslını ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı'nın İstanbul Şubesi'nde incelemeye gönderdi. Ergenekon savcıları belgeyi gönderirken aynı anda bir faks ile Çiçek'i çağırdılar. Ama sanık değil, tanık sıfatıyla ve bilgisine başvurulmak üzere çağırdılar. Davet 17 Haziran için yapılmıştı. Genelkurmay, askeri savcılığın bu konuda bir soruşturma yürüttüğü, açılmış bir soruşturma olduğu ve askeri savcılığın soruşturmasının sonucunun beklenmesinin zorunlu olduğu görüşündeydi. Bu gerekçeyle Çiçek'i göndermediler, yerine bir askeri savcı İstanbul'a gitti. Askeri savcı İstanbul savcılarına kendi soruşturmalarının bitmesini beklemelerini söyledi. Bunun için yasal gerekçelerini de sıraladı. Ergenekon savcılarının ilk anda yaptıkları itirazlara karşın görüşmenin sonunda bu konuda görüş birliğine varıldı. Çiçek ailesinin mutlu günleri sona erdiriliyor. 16-17 Haziran 2009. Askeri savcılık, askeri mahkemenin 16 Haziran 2009 tarihinde 2009 Taksim 653-317 sayılı arama ve el koyma kararı ile 17 Haziran 2009 tarihinde 11-17-15 saatlerinde evimizde askeri savcının nezaretinde teknik bilir kişilerin katılımıyla arama yapıldı. 12 Haziran'da belgenin yayınlanmasından bu yana sıkıntılı günler geçiriyorduk. Bu arama ve sonrasında yaşadıklarımız bizi daha da üzdü. Mezuniyet törenine gizlice gitti. Soruşturmanın yoğun olarak sürdüğü bu dönemde 16 Haziran 2009 tarihinde sevgili kızım İrem'in hukuk fakültesinden mezuniyet töreni vardı. İşte bu ortamda kızımın mezuniyet törenine katılmam, basının da olduğu bir ortamda bulunmam sakıncalı olabilirdi. Ama sevgili kızımın o mutlu gününde yanında olmak benim babalık görevimdi. Bu görevden kaçınamazdım. Törene biraz geç katıldık. Ortalık kalabalık olduğu için törene katılışımız pek dikkat çekmedi. Biz de rahatça töreni izledik ve kızımın o mutlu gününde eşim ve dostlarımla birlikte onun mutluluğunu paylaştık. Böylece oğlumuzdan sonra kızımız da üniversiteyi bitirmiş, eğitim sürecinde belirli bir aşamaya gelmiş ve iş hayatına yönelik ilk adımını atmıştı. Bu bizim için o sahte plandan ve bazı siyasilerle bir kısım medya tarafından sürdürülen yargısız infaz kampanyalarından daha önemli bir gelişmeydi. Çünkü hukuk devleti olan ülkemizde yalan ve iftiraların savcı ve hakimler tarafından kısa sürede ortaya çıkarılacağından hiçbir şüphemiz yoktu. Devletimize ve yargıçlarımıza güvenimiz tamdı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar sözü gerçek olmalıydı. Yalancıların ve iftiracıların soruşturma sonunda ortaya çıkarılması için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyorduk. Tek amacımız gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması, kendi ordusuna ve subayına komplo kuran hainlerin tespit edilerek cezalandırılmasıydı. Mezuniyet günüm gazete manşetlerinde babamın adının tartışıldığı günlere denk gelmişti. Mutluluğumuz gölgelenmişti. Oysa bugünü adeta iple çekmiş, mezun olduğum günün nasıl mutlu geçeceğine dair hayaller kurmuştum. Ancak artık hayatımıza müdahale eden dış etkenler vardı. Attığımız her adım, söylediğimiz her söz, yaptığımız her şey bu etkiye açıktı. Adeta tüm gözler üzerimizdeydi. Mutlu olmamız gereken bir günde gerginlik yaşıyorduk. Sadece bu değil, avukatlık ruhsatı alma törenimde tıpkı hukuk fakültesinden mezun olduğum gün gibi mutlu değil, canımı acıtacak bir şekilde yaşandı. 2010 yılının Eylül ayında stajyerliğim bitti ve resmen avukat oldum. Avukatlık ruhsat dağıtım törenim yapıldığı gün babam hastalığa tutukluydu. O gün avukatlık ruhsatımı alacağımı babama bildirmedim. Yanımda olamayacağı için üzüleceğini hesap etmiş, annemle birlikte haber vermeyelim, sadece ilk ziyarete gittiğimizde avukatlık ruhsatını götürüp kendisine gösterelim diye karar vermiştik. Tören sabahı hazırlanıp Ankara Barosu'nun tören merkezine gittik. Her şeye rağmen ruhsat alacağım, resmen avukat olacağım için mutluydum elbette. Törene dakikalar kala cep telefonumdan bir gazeteci arayıp "Babanızın sağlığı nasıl, iyi mi?" diye sorunca başımdan kaynar sular aktı. "Ne oldu, ne var?" diye sorunca gazeteci "Gataya kaldırılmış ya, duymadınız mı?" diye yanıt verdi. Şoke oldum, töreni bırakıp babamla ilgili bilgi almaya yoğunlaştım. Avukatımız Celal Ülgen'i aradım. O da haberi almış ve Gata'ya babamın yanına gitmişti. "Baban iyi, dişinde küçük bir sorun çıkmış, dişçiye gitmiş. Şu anda gayet iyi, bir sorun yok, merak etme." dedi. Rahatlamıştım. Tören de başlamak üzereydi. Kendimi toparladım, salona doğru giderken telefonum yeniden çaldı. Arayan babamdı. Celal Ülgen merak ettiğimizi söylemişti. "Babam, kızım bir şey yok, merak etmeyin, dişim ağrıdı. Gata'ya geldim." diye cümlesine başlamıştı ki, "Çok korktuk. Madem hastaneye gideceksin, neden haber vermiyorsun? Gazetecilerden duyduk ve endişelendik." diye sözünü kestim. Sesim biraz da sistemli çıkmıştı. Babam biraz mahcup, biraz teskin edici şekilde, "Ben ne bileyim gazetecilerin Gata'nın kapısında nöbet tuttuklarını. Beni görünce TV'ler flash haber geçmiş, bunu bilemezdim ya." diye yanıt verdi. Sonra rahatladık, sakinledik, birkaç dakika sohbet ettik. Nerede olduğumu sordu. "Mecburen baba, bugün avukatlık ruhsat töreni var. Birazdan belgemi alacağım. Tam bir avukat olacağım ve artık duruşmalarda senin yanında duracağım. Vekilin olarak seni daha güçlü bir sesle savunabileceğim. Tören salonunun kapısındayım. Aslında tören başlamış olabilir. Ben Gata'ya gittiğini öğrenince salona girmedim." diye açıklama yaptım. Babamın sesi çatallaştı. "Bugün de yanında olamadım. Keşke orada olabilseydim." deyiverdi. Bu sözler içime ezdi. Gözlerimden iki damla yaş süzüldü ve yağmurda ıslanan kırmızı toprağa düştü. Sesimin tonuna neşe katarak, "Merak etme tatlım, yarın yanına geleceğim ve bir yemin de senin yanında edeceğim." dedim. Telefonu güçlükle kapattık. Zaten hatta arka arkaya yeni çağrılar vardı. Karargâhta televizyonlardaki son dakika haberi üzerine bilgi edinmek için beni arıyordu. Onları da bilgilendirdikten sonra tören salonuna geçtim. Ancak burada bir sürpriz daha vardı. Tıpkı Gata'nın önünde nöbet tuttukları gibi buradaki tören salonunun kapısında da gazeteciler vardı. Akşam haberlerine ruhsat töreninin görüntüleri yayınlandı ve babam da hastalda benim yemin edişimi televizyonlardan gördü. Evimizin arandığı güne dönelim. O tarihte henüz stajyer avukattım ve babamla birlikte ev aramasında bulundum. İlk kez böyle bir olaya tanık oluyordum ve yaşadığım o saatleri ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. O aramayı yine babamın anlatımıyla aktarmaya devam edelim. Evi arandı. Kızımın Başkent Hukuk Fakültesinden mezun olduğu günden bir gün sonra, yani 17 Haziran 2009 günü sabahı saat 10.30 civarıydı. Günlük gazeteleri ve internet sitelerindeki haberleri yeni incelemiştim. Dairedeki mesai arkadaşlarımla gelişmeleri ve gelinen noktayı değerlendirmeye devam ediyorduk. Dairedeki telefonum çaldı. Arayan, soruşturmayı yürüten Genelkurmay Başkanlığı askeri savcısıydı. Benimle görüşmek istediğini bildirdi. Kırmızı kapaklı not defterimi yanıma alarak askeri savcılığa gittim. Not defteri kullanmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde temel alışkanlıklardan birisidir. Ben de bu eğitimden nasibimi aldım ve sürekli olarak not defteri kullandım. Bazı ayrıntıları unutmamak ve görevi tam yapmak için gerekli bir alışkanlıktı. Askeri savcı lojmanda ve arabamda arama kararı aldıklarını söyledi. Ben de o karara destek verdim ve yerinde bir karar olduğunu kendisine açıkladım. Hem daha önce yapılsa daha iyi olurdu diye de ekleme yaptım. Çünkü kendimden emindim. Ne iş yerimde ne lojmanda ve ne de benimle ilgili başka bir yerde böyle bir plan vardı. Arama kararının lojmanla ilgili, yani ailece oturduğumuz evimizde olmasına rağmen işte olan eşimin bile bu karardan haberi olmadı. Arama ekibiyle birlikte lojmana gittik. Hukuk fakültesini bir gün önce bitiren kızım evdeydi. Nasıl olsa hukukçu olduğu için aramadan fazla olumsuz olarak etkilenmeyeceğini düşündüm. Zile bastım, kızım kapıyı açtığında kalabalık bir heyet olarak geldiğimizi görünce şaşırdı. Ona kısa bir açıklama yaptım. Lojmanda arama yapılacağını söyledim. Saat 11 civarıydı. Aramayı askeri savcı ve katip ile birlikte Ankara Merkez Komutanlığı'ndan yeterli sayıda subayın katılması yasaların gereğiydi. Çankaya Ankara'da bulunan lojmana onlarla birlikte geldik. Genelkurmay Askeri Savcısı Katip ve Ankara Merkez Komutanlığı'ndan gelen 5 subay ile birlikte lojmanda aramaya başlandı. Aramaya salondan başlandı. Bir askeri savcının kontrolünde yapılan aramaya toplam 7 kişi katılmıştı. Lojmanın her köşesine bakıldı. Aramada yasal kurallar aynen uygulandı. Evdeki bilgisayarın kopyası alındı, cep telefonlarına el konuldu, CD ve DVD'ler tek tek incelendi, benim nereye koyduğumu unuttum, beylik tabanca ve mermileri dahi bulundu. Yine iftiracı medyada haber yapıldığı gibi aramada çay içilip sohbet edilmedi. Kıyı köşe her taraf arandı, şüpheli döküman ve CD'ler incelenmek üzere tutanakla teslim alındı. Arayanlar ve aranan arasında bir güven vardı. O yüzden aramada hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ne incelenmek isteniyorsa onun incelenmesine destek verildi. Çünkü ortada saklanabilecek bir şey yoktu, her şey açıktı. Arama lojmanın önündeki otoparkta bulunan arabamda da yapıldı. Arabadaki birkaç CD'de incelenmek üzere tutanakla askeri savcı tarafından teslim alındı. Yaklaşık 6 saat süren arama saat 17 gibi tamamlandı. Aramadan sonra Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki işime geri döndüm. Ev ve arabamın aranması ile soruşturma belli bir aşamaya gelmişti. Bir taraftan sahte plan ve üzerindeki taklit imzaya yönelik araştırma ve incelemeler yapılıyordu. Sahte planın Genelkurmay Başkanlığı eylem planı formatlarına uymadığı, içerik ve kullanılan terimlerin farklı olduğu, daha çok emniyet ve istihbarat birimleri tarafından kullanılan kelime ve terimlerin sahte planda yer almasının dikkat çekici olduğu, çok sayıda bilirkişi raporu ve tanık ifadesiyle tespit ve tescil ediliyordu. Soruşturmada henüz sürpriz bir gelişme yoktu. Ancak bir kısım medya insafsızca, yargısız infaza, karalama ve suçlamalara devam ediyordu. Bir taraftan soruşturmanın neden uzatıldığı sorulurken, diğer taraftan Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı şeyleri örtbas edeceği gibi yalan ve iftiralara dayalı yayın politikası sürdürülüyordu. Görev yeri değişti. Lojmandaki aramadan sonra Genelkurmay Başkanlığı karargahına döndüğüm o gün saat 17'den sonra beni çok üzen bir gelişme oldu. 5 yıldır büyük bir özveri içinde ve severek görev yaptığım Bilgi Destek Daire Başkanlığındaki görevimden, hakkımdaki soruşturmanın selameti bakımından geçici görevle başka bir göreve alındığımı harekat başkanı bana ilettiğinde çok üzüldüm. O psikolojik ortamda bu adımı amirlerimin bana olan bir güvensizliği olarak yorumladım. Hatta bu düşüncemi onlara açıkça ifade ettim. Çünkü ortam duygusal bir ortamdı. Şahsıma duyulan bir güvensizlik ve şüphe varsa derhal istifa ederek emekli olabileceğimi ilk kez orada söyledim. Gerçekten bana güvenilmeyen hiçbir yerde çalışmak istemem. Onlar bu tedbirin hukuki olduğunu, bir güven sorunu yaşanmadığını, soruşturma sonucu her şeyin yoluna gireceğini vurguladılar. Ama bu geçici görevlendirme beni çok etkilemişti. Hatta sahte plan haberinin yayınlandığı 12 Haziran 2009 tarihinde bile bu kadar olumsuz etkilenmemiştim. Bu duygularımı her ortamda komutanlarıma ve ilgililere ilettim. Her seferinde de alınan tedbirin soruşturmanın bir gereği olduğu, şahsıma yönelik olumsuz bir düşüncenin kesinlikle yaşanmadığını duydum. Daha sonra Genelkurmay Başkanlığı karargahında görev yaptığım son 5 yıllık dönemde amirlerimden tam sicil notunu aldığımı öğrenmem, bu sonucun bir takdir ile tarafıma tebliğ edilmesi, bana ifade edilen desteğin ve güvenin doğru olduğunu açıkça göstermiştir. Artık dairedeki şube müdürlüğü görevimi, şubede benden sonra kıdemli olan başka bir albay arkadaşıma bırakmıştım. Zaman zaman daireye uğrayarak gelişmeler hakkında bilgi alıyordum. Her gün medyayı takip ederek soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını, hukuki ve fiili gerçeklerin açıklanmasını bekliyordum. Ailece tek beklentimiz buydu. Her şey incelensin, araştırılsın ve soruşturulsun istiyorduk. Ve bunun sonucunda sahtekarların, yalancıların ve iftiracıların da bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyorduk. Babam geçici görevlendirme ile başka bir şubeye alınmasına çok içerlemişti. Kendisine olan güvenin azaldığı ya da artık güvenilmediği, komutanları ve silah arkadaşları tarafından yalnız bırakıldığı hissine kapıldı. Ancak tüm komutanları bu durumun soruşturmanın selameti açısından zorunlu olduğu, kendisine olan güvende bir azalma olmadığı yolundaki sözleriyle teskin oldu. Aksine inanmak istemiyordu. İnanmadı da. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 56.